Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. İttihat-ı İslam programımızda bugünkü değerli konuğumuz Sayın Mehmet Ceylan. Efendim hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Efendim Sayın Ceylan 21. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi milletvekilimiz. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığında.
Genel Başkan Yardımcı.
Yardımcılığında. Tabii Sayın Muhsin Yazıcıoğlu rahmetli Sayın Genel Başkanımızın Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ve iyi bir iş adamı kendisi aynı zamanda. Türk dünyasını gönlüne sığdırmış, onun için güzel çalışmalar yapan değerli bir milletvekilimiz. Efendim ben tabii sizin milli manevi hislerinizi, duygularınızın gençlik döneminden itibaren biraz Sayın Türkeş'le olan bir yakınlığınız, bir şeyiniz var mıydı efendim? Önde evet. Oradan başlasak iyi olur diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir milli ve manevi değerlerimizle alakalı bir program yaptığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kanal 9 televizyonuna ve size 1969 12 yaşlarındaydım. Sivas'a bir Bozkurt resmi koydular. Tam da sinemanın, Emek sinemasının yanında biz bu ne acaba diye girdik. O giriş bir daha çıkmamak üzere 69 yılından bugüne kadar milliyetçi, ülkücü camianın içerisindeyim. Milli ve manevi değerlerimi, bugüne gelişimi rahmetlik Türkeş'in önderliğindeki bu harekete borçluyum. İyi ki de o hareketin içerisinde yer almışım. Hem milli kimliğimi, hem manevi kimliğimi, hem de İslami kimliğimi en geniş biçimde, en anlamlı bir şekilde burada öğrendim. İyi bir ocağa girmişiz. Tesadüfen, tabii tesadüf diye bir şey yok, tavafuk. Cenab-ı Allah'ın belki de bize lütfettiği bir olaydı. Ve ben orada kendimi, kişiliğimi, kimliğimi ve şahsiyetimi buldum. Bulduğuma inanıyorum daha doğrusu. Daha öğreneceğimiz çok şey var. Daha görmemiz gereken çok şey var. O günlerden bugünlere hem Türkiye'nin seyrini hem de ülkemizin geçtiği dönemleri hep birlikte yaşadık. Rahmetlik Türkeş'le çok defa görüştüm. En son Türk Cumhuriyetleri kurultayını yapmak üzere beni aramıştı rahmetlik. O kurultayda oğlum artık sen belli bir noktaya geldin, iş adamı oldun. Bu kurultayın en büyük sponsoru senin olmanı istiyorum demişti. Abdülhalük Çay'ın düzenlediği, TÜDEV'in düzenlediği Türk Cumhuriyetleri arasındaki kurultayı zannediyorum beşincisiydi. O kurultayın sponsorluğunu benim yapmamı istemişti, emretmişti. Ben de seve seve kabul ettim. Ancak üzüldüğüm bir olay, o kurultaya katılmak nasip olmadı. Hakk'ın rahmetine kavuştu ve ben onun elinden Bozkurt temalı bir baston alacaktım. Ama onu almak kısmet olmadı. Onu oğlu Tuğrul Türkeş bana verdi. O benim için çok değerli bir hatıra olarak evimin baş köşesinde sakladığım çok değerli bir hatıramdır. Tabii Türklük dünyasının hiç kimsenin bilmediği dönemlerde biz bunu yaşadığımızda bize ütopya, işte ne demek Türk dünyası, siz faşistsiniz. Siz Türklüğünüzü öne çıkararak başka milletlerin varlığını kabul etmiyorsunuz. Siz ırkçısınız gibi bir takım dış güçlerin de baskısıyla bize yakıştırmalar yaptılar. O günden bugüne gelinen süreçte hangi sayıkla olursa olsun, hangi cepheden bakarsanız bakın, Türk-İslam ülküsünü savunan insanların asla ırkçı olmadığını, olamayacağını, asla fanatik olamayacaklarını, bir tarafta Türklük şuuru ve kültürel değerleri, bir tarafta da İslami değerlerin harmanlandığı bir ortamda ne İslami değerlere ırkçılık veya faşistlik yakışır, ne de Türklük kültürünün, hoşgörüsünün yaşadığı ve yaşattığı tarihteki Osmanlı'da, Selçuklu'da, daha önce Karahanlı'da, daha öncesinde ta Etiler'e kadar giden süreçte asla bizim hakimiyetimiz altında barındırdığımız hiçbir millete zulüm yapılmamıştır. Ta ki onlar bize karşı ihanet edene kadar. İhanet etmelerine rağmen bile büyük bir hoşgörüyle ecdadımız onları affetmiş, onlara bağırlarını ve yüreklerini açmışlardır. Bunun çok çeşitli örnekleri var. En son örneklerinden, en birinci örneklerinden birisi Yahudilerin Engizisyonlardan kurtarılmasıdır. Bütün Yahudileri İspanya'dan alıp Türkiye'ye getirilişi, Yahudilerin dünyada unutmaması gereken, o günü bayram olarak kutlamaları gereken bir olaydır. Yani Osmanlı'nın onlara sahip çıkmasını benim şahsi kanaatime göre bir vefa duygusu olarak, o günü yıl dönümü olarak her yıl bir bayram olarak kutlamaları gerekir. Yahudilerde ne kadar vefa var onu bilemiyorum. Ama bu sadece onlara değil, Rumlara yapılmıştır. Bu Ermenilere yapılmıştır. Sadık vatandaşlarımız diye tabir edilen, onlara Osmanlı'nın her türlü sanat eserleri verilmiştir. Onlara askerlik yaptırılmamıştır. Yahudilere ticaret yaptırılmıştır. Askerde olan Mehmetler. Hep Mehmetler öldü. Onun için de Mehmetçik. Hep Türkler öldü. Türk'ün dışında çok az insan savaşlarda kayıp vermiştir. Milli duyguları olmayan insanların savaşta başarı elde etmeleri mümkün değil. Ya şehit olurum ya gazi olurum sözünün tam ve kamil manada anlamını icra eden dünyada tek millet vardır. O da Türk milletidir. Bu milletin duygularında asaletinin en büyük ifadelerinden birisidir. Hoşgörü sahibi olmak. Yani Mevlana'nın söylediği gibi gücü elinde bulunduranların emri altındaki insanlara gösterdiği hoşgörü onun kamil insan olduğunu, kamil millet olduğunu, kamil devlet olduğunu gösterir. Bu bizim asil milletimiz, şerefli asil Türk milleti. Bunun en büyük hamisidir, en büyük sahibidir ve bu milletin genlerinde asla ihanet yoktur, vefasızlık yoktur, kıyım yoktur, adaletsizlik yoktur. Hatta öylesine ki o milletlerle o kadar kaynaşmışlardır ki zaman zaman kendi benliklerinden taviz vermişlerdir onlara karşı. İşte rahmetli Türkeş bize bunları öğretti. Rahmetli Türkeş'in yetiştirdiği insanlar bugün artık benim yaşımdaki 55'li ve daha yukarı yaşlardaki, hatta 45'ten daha yukarı yaşlara doğru rahmetli Türkeş'le tanışma fırsatı bulan herkes, rahmetli Türkeş'in ne kadar hoşgörülü, herkes onun o sert görünüm altında ne kadar demokrat bir adam olduğunu, asla biz anlatamadık. Hata bizde. Onun hoşgörüsüne ben hayrandım. Bir de rahmetlik Muhsin Yazıcıoğlu. Herkesin eleştirisini dinler. Asla itiraz etmez. Ben mesela rahmetlik Muhsin Yazıcıoğlu'nu kravatından tutun da tıraş oluş biçimine kadar her şeyi eleştirirdim. Bir gün bana dedi ki evde bizim evde misafirliğe gelmişlerdi. Ya Mehmet dedi, bunu herkesin içinde bari söyleme dedi. Şimdi ya bu kadar hoşgörülü
insanlar, kardeşler arasında olur.
İnsanlarla birlikte buralara geldik. İnanç değerlerini, milli değerlerini, şeref ve şahsiyetini en yüksekte tutan insana ülkücü denir. Ülkücülüğün tarifi de budur. Ülkücülük böyle bir şey. Muhsin Bey beni çağırdı. Bizzat kendisi. Ona da çok zor evet dedim. Çünkü siyaseti bırakmayı düşünüyordum. Bana söylediği bir söz rahmetlinin kabul etmeme vesile oldu. Ve Büyük Birlik Partisi'nde genel başkan yardımcısı olarak, düşünün ikisinde de milletvekili olabilme imkanım var. Oraya gitmiyorum ama seçilemeyeceğimi %100 bildiğim, %1 milyon bildiğim yere gidiyorum. Neden? İnançlarıma uygun bir yere gidersem kişiliğimden, şahsiyetimden ve inancımdan bir şey kaybetmeyeceğim. Bunu bildiğim için Muhsin Bey'in Türk İslam ülküsüne, Türk milli manevi değerlerine, kültürel değerlerine, inanç değerlerine birileri gibi Muhsin Bey asla gösteriş için namaz kılmaz. Bir dakika ben geliyorum bir diye namaz kılmaya mı gitti anlayamazsınız. Yani böyle mütevazi, böyle tam bir Anadolu çocuğu, yiğit bir insan. Beraber bir Azerbaycan ziyaretimiz var. Azerbaycan'da bizi uyardılar işte o mitinge gitmeyin. Orada herhangi bir suikast girişimi olabilir falan filan diye. Ben de geldim. Türk Ocakları Genel Başkanı Nur abiyle Muhsin Bey'e 14-15 kişiydik. İkisine söyledim. Dedim bizi uyarıyorlar böyle böyle. Muhsin Bey, Sayın Genel Başkanım siz gelmeyin. Ben tek başıma gideyim. Ben söz verdim dedim. Rahmetlik Muhsin Bey'in çok güzel bir sözü var. Hayatım boyunca unutmayacağım. Niye sen ölmesini biliyorsun da biz bilmiyor muyuz dedim. Yani bu kadar da yiğit.
Veli karakterli.
Evet, bu kadar da yiğit, korkusuz bir insandı. İşte ben karakter itibariyle, şahsiyet itibariyle bu tür insanlarla çalışmayı seviyorum. Ve şu anda da siyaseti tamamen bırakmış vaziyetteyim. Ticaretimle uğraşıyorum.
Türk İslam ülkesi siyasetle birebir olması gereken bir ülke değil.
Aynen zaten. Öyle.
Sivil toplum hayatında her türlü alanda bu ülkü yaşatılacak ve fayda getirecek bir...
Şu anda 7-8 tane bu manada, sizin söylediğiniz manada vakıf ve derneğin bunların başında Türk Ocakları'nın danışma kurulu üyesiyim. Elbeyli Yörük Türkmenler Derneği'nin, Sivas'taki derneğinin kurucusuyum. Şu anda federasyon kurduk. Suriye'de 500 bin Türkmenimiz var. Kendi sülalemiz. Kendi sülalemiz. İstanbul'da, İstanbul diyorum, Türkiye'de 500 bin İlbeyli Yörük Türkmenleri var. Türkmenistan'da 800 bin. Toplam 1 milyon 800 bin insanın oluşturduğu bir Elbeyli Yörük Türkmenleri Federasyonu'nun başkanlığını yapıyorum. Birçok sivil toplum örgütündeyim. Özellikle Sivas'la ilgili tüm faaliyetlerim her konuda Sivas Dış Adamlar Grubu, Sivas Vakfı, Sivas'taki dernekler, bütün onların her türlü faaliyetlerine katılıyorum. İlla siyaset yapmam şart değil. Her gittiğim yerde de bir şey söylüyorum. Arkadaşlar bana siyasetçi gözüyle bakmayın. Arkadaşınız, kardeşiniz gözüyle bakın. Ben bir şey istemiyorum. Ben vermek istiyorum. Sadece vermek istiyorum. Yani bundan sonraki hayatımda böyle bir prensip koydum kendime. Böyle yaşamak istiyorum. Bir şey istediğiniz zaman karşılığı olmuş oluyor. Dolayısıyla size olan inanç ve saygı kısmen ya da tamamen kayboluyor. Halbuki bir şeyi karşılıksız yaptığınızda daha değerli oluyor. Benim de istediğim Allah katında Allah'ın rızasını alabilecek doğrultuda bundan sonraki hayatımda Allah ne kadar ömür verdiyse o şekilde yaşamak istiyorum ve bu yaşantımı da büyüklerimden aldığımız feyizle, onlardan aldığımız terbiyeyle yürütmeye çalışıyoruz. İnşallah Allah da yardımcı olur. Bu konuda faaliyetlerimizi devam ettiririz.
İnşallah. Bu gayretleriniz inşallah bir dua mahiyetindedir. Fiili İnşallah. Bir dua. İnşallah şu an yaptığımız da bu anlamda fiili bir dua. Çünkü arz ettiğiniz gibi Türk-İslam Birliği, İttihat-ı İslam, Cenab-ı Allah'ın bize bir emridir. Yani siz şeytandan Allah'sınız. Ayrılıp dağılmayın diyor Cenab-ı Allah. Siz bir ve beraber olmazsanız yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkar diyordur. Dolayısıyla birlik olmak, Müslümanların ve Türklerin hep beraber, Müslüman herkesinin bir birlik içinde olmaları Cenab-ı Allah'ın bir emridir. Zaten rahmetli liderlerimizin de çıkış noktası budur aynı zamanda haliyle. Ve o güzel ocaklardan yetişmiş insanların şimdi günümüzde bu birliğe yönelik yön vermeleri de çok takdire şayan ve inşallah hızlandırılması, güçlendirilmesi gereken de bir konu. Rahmetli Türkeş ve rahmetli Yazıcıoğlu.
Allah rahmet eylesin. Evet, ikisine de.
Evet, televizyonumuz A9'da sık sık filmleri yayınlanır. Sayın hocamızın hazırlattığı çok güzel filmler var. Yani Sayın Türkeş'le ve Sayın Yazıcıoğlu ile ilgili, evet. Ve
onlardan CD alabilirsem mutlu olurum.
Estağfurullah, tabii ki hemen. Aynı zamanda bilmem sizin elinize geçmiş miydi, Orta Doğu Gazetesi'nin rahmetli Türkeş ile ilgili bir CD'si vardı ek olarak. Sayın hocamız onu hazırlatmıştı. Orta Doğu Gazetesi ile rahmetli Türkeş'in bir vefat yıl dönümünde onu okuyucularına hediye etmiştik. Biz hazırlamıştık, hocamız hazırlamıştı. Dolayısıyla o ülküyü yaşatan, lider olan insanların gerçekten çok güzel zeminlere oturttuklarını, çok akılcı, gerçekçi bunları izah ettikleri filmleri sık sık gösteriyoruz. Gerçekten istifade edilen çok önemli filmler. Sayın rahmetli şehidimiz Yazıcıoğlu, o da hocamızın tabiriyle veli bir insan gerçekten. Hakikaten kamil bir mümin ve Allah aşığı, ondan sonra vatan millet aşığı. Yani o birliği o kadar coşkulu, o kadar aşkla, güzellikle ifade edebilen yani çok az insan, 2-3 insan vardır, yoktur yani.
Buna örnek, yani sözünüze biraz güç katmak için söylüyorum. Dedim ki 8,5 yıl hapiste yattınız. Bunun 5,5 yılı hücrede geçti. Ve sonunda beraat ettiniz hiçbir şeyle suçlanmadan. Bir tek gün devlete karşı bir isyanını duymadım. Neden? Çıkıp solcular bas bas bağırıyor. Bu devlet bize şunu yaptı, bunu yaptı. Sen niye bir gün çıkıp televizyonda bunu söylemiyorsun? Söylesem ne faydası vardı? Kimi şikayet edeceğim? Kendi devletimi mi? Dün devleti yanlış yönetenler beni suçladılar ve birileri beni beraat et, benim suçsuzluğum kesindi, beraat ettim. Peki dedim, nasıl bu 5,5 yıl, bu ne irade, bu ne bir şeydir ki 5,5 yıl hücrede 8 metrekare yer nasıl durdum dedim ya. Bir gün, iki gün değil ki, 5,5 yıl. Dedi ki Ömer, inananlar her zaman başarırlar. Sadece Allah'a olan inancım beni orada ayakta tuttu dedi. Yani çok önemlidir. Biz oralara Yusufiyeler dedik. Yani onun için hatta bir gün dedi ki rahmetli, tüylerim diken diken oluyor. Bana geldiler, yani seni beraat ettireceğiz. Beraat ettirmek istiyoruz. Ben kabul etmedim dedi. Eğer kabul etseydim oradaki arkadaşlarımızın birçoğunun morali bozulacaktı. Madem Muhsin Yazıcıoğlu direniyor, biz de direnelim diye onlar bir umut taşıyorlardı. Şimdi düşünebiliyor musun, arkadaşları için 5,5 yıl hücrede yatan vefalı bir insanın kamil olması kadar doğal bir şey olabilir mi? Yani sizin sözünüze güç katsın diye söylüyorum. Evet, çok doğrudur. Böyle kimlikli, kişilikli, karakterli insanların varlığını anlamak ölümden sonra olmamalıydı. Ama hep biz bu hatayı yapıyoruz millet olarak. Hep ölümünden sonra bunları hatırlıyoruz. Olsun, gene de bu da bir, iyi bir şeydir. İnşallah sağlığında bir şeyler yapmak isteyen insanlara, gerçek samimi insanlara bu milletin sahip çıkacağı olgunluk seviyesine de ulaşır diye düşünüyorum.
Evet, şüphesiz. Şimdi öyle bir dönemdeyiz ki, siz daha iyi biliyorsunuz inşallah, ülkemizi bölmeye kastedenler var. Biz buna karşı bir nevi büyüme gayreti içinde olmalıyız ki bölünmemek için. Zaten büyüme derken tabii ki sınırlarımızı aşan, hani şey yapan bir sınır çizgisi mahiyetinden bahsetmiyorum. Türk İslam ülküsünün milli manevi değerlerimizin ve birliğimizi bölgemizde genişletmek, o büyük coğrafyada hem Türk devletleriyle hem İslam ülkeleriyle işbirliği, kültürel, ekonomik, maddi manevi kardeşlik, dayanışma, sevgi, dostluk, buna Allah bereket verir zaten. Bu vesileyle hem terör yok olur, hem Irak, Afganistan ve diğer örneklerdeki Doğu Türkistan'daki Suriye mezalim son bulur. Hakeza Suriye. Dolayısıyla böyle bir birliğe bu çağımızda en çok ihtiyaç duyulan konu bu bir birlik konusu. Ve Türkiye'nin mesela şu anda 60 ülkeyle vizelerimiz kalktı. Güzel bir gelişmedir. Yani bir basamaktır. O bölgedeki ülkelerle ilişkilerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Çeşitli entegrasyonlar yapmaya çalışıyoruz. Bunlar da güzel gelişmeler son zamanlarda. Siz Türk Cumhuriyetleri ile çok sık iç içe olan bir insansınız. Oradan bize bakış açısı ve neler yapılması gerektiğine dair fikirlerinizden biraz istifade edebilir miyim?
Şimdi ayrılıkta azap, birlikte hayır vardır. Gerçekten birliğe çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde Cenab-ı Allah'ın emirlerine en başta herkesin uyması gerektiğine inanıyorum. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içindeki bugünkü durumlarda. Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle, ister inanç değerleri nedeniyle, İslami değerlere bağlılık nedeniyle, isterse Türklük değerleriyle, ırkî manada veya İslami manada, hangi değer ölçüsünü ele alırsanız alın, bu ülkenin birlik ve beraberliği için o kadar çok büyük sebepleri var ki, biraz önce söylediğimiz bu milletin hoşgörüsünden kaynaklanan. Benim birinci Türk kurultayında söylediğim şuar olarak kabul edilmiş, çoğu rahmetlik oldu. İşte o zaman Özal, Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan Türkeş katılmıştı. Erdal İnönü rahmetli katılmıştı. Rahmetli Türkeş. Orada birinci Türk kurultayında benim şuar olarak verdiğim bir sözüm var. Bana ait. Demiştim ki orada Türk dünyasının birliği dünya barışının teminatı olacak. Şuar olarak bunu verdik. Bunu birinci seçtiler. Yalnız bana sordu. Rahmetlik Muzaffer Özdağ. Ümit Özdağ'ın babası. O da çok sevdiğim bir insandı. Çok kültürlü, çok bir kütüphane, bilgi deryası bir insandı. Tamam, o da oturum başkanı. Ne demek istiyorsun? Yani bununla kastın ne? Ne demek istiyorsun? Dedim ki bakın, dünyadaki bütün milletleri tek tek inceleyin. Gen bakımında. Bütün milletleri inceleyin. Dünyada vicdanı, merhameti, insani değerleri en yüksek seviyede tek bir millet var dünyada, Türk milletidir. Asla ezmez, asla kıymaz, asla ihanet etmez. Bunu bütün dünyadaki ilim adamları ispat etmek için bütün milletleri incelesinler, tarihi serüvenlerini baksınlar. Bu kadar vicdanı yüksek bir milletin birliği dünya barışının teminatı olacaktı. Dünyada bugün 250 milyon. Kimisi 150 milyon diyor, kimisi 200 milyon diyor. Rahmetli Elçi Bey'e göre 350-400 milyon dolar, 350-400 milyon civarında. Bizim tespitlerimize göre 250 milyon civarında Türk yaşıyor dünyada. Bugün Hindistan'da kimliklerini kaybetmiş Hindistan'ın %10'u Türk. Kimse bunu bilmiyor. Nerede kaldı Babürler? Babür devleti Türk devleti. Nerede? Hindistan'da.
İran'da da var.
İran'da da var. Afganistan'da da var. Pakistan'da da var. Bugün kimsenin bilmediği bir şey söylüyorum. 8 milyon Afganistan'da Türk var. Ben bunu Türkiye'de en yetkili insanlara sordum, bilmiyorlar. Cezayir'in nüfusu 33 milyon. Ne kadar Türk var size soruyorum. Bir tahmin söyleyin. Tahminen.
Az bir rakam söyleyeyim.
Mesela.
Binlerle ifade edebilir yani.
Diyorsunuz.
Yani.
Bana Cezayir'in ileri gelenleri, asilzadeleri hep Türk, isim veriyorum. Bençiko ailesi, Hafiz ailesi falan filan. Hepsiyle tanıştım. Laf konuşmuyorum. Hepsini tespit ettiğim şeyleri söylüyorum. 10 milyon Türk var. Vallahi. Cezayir'de. Ama Türkçe konuşamıyor. Şimdi gariplik burada. Onun için dünyada 250 milyon Türk var. Ve beni evlerinde misafir ettiklerinde ben baktım, gördüm ki evlerinde bizim gibi yemek yiyorlar. Ve bana Fransa'da yaşayan bir profesör o tarihi gerçekleri anlattı. Ben Tlemcen şehrinde konferans verdim. Cezayir'in Tlemcen şehrinde. Oran şehrinin alt kısmında 250 bin, 200 bin kişilik bir şehir. 150-200 kişiye konferans vereceğimi diye düşünüyordum. 2000 kişi katıldı. Konferansı verdikten sonra beni omuzlarında aşağı yukarı 500 metre denizin kenarına kadar sırtlarında götürdüler. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bunu her yerde yaşıyoruz. Bunu her yerde yaşıyoruz. Gördüğüm her yerde yaşıyoruz. Kızılderililerin Türk olduğu söyleniyor. Ki doğrudur. Daha Sibirya tarafında kimlikleri tespit edilememiş Türkler var. Çin'in %8'i Türk. Çin'in nüfusuyla bir kıyaslayın. Elçi Bey'in dedikleri rahmetlinin doğru çıkıyor. Dolayısıyla bunları araştıracak bir ilmi kurumumuzda maalesef yok. Yok. Çünkü hep bizi faşistlik yaptığımızı iddia edilerek pantranist, pantürkist baskılarla bizi Türklüğümüzden geri bıraktırmaya çalışıyorlar. Evet, ben inadına Türk'üm ve Türk oğlu Türk'üm. Türk kelimesini kullanmaya korkar oldum. Niye başkaları ben Ermeniyim derken gurur duyuyor da ben Türk'üm derken faşist oluyorum? Ben anlamıyorum bu mantığı. Kimseye karşı olduğumuz için değil.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş.
Diyor ki Türkleri... biz sizi kavim kavim yarattık. Evet. Peki niye şeyin cenazesinde şehitlerin cenazesinde hepimiz Mehmet'iz, hepimiz Türk'üz demiyorsunuz? Ne oluyor bu ülkeye ya? Rahmetlik Osman Yüksel Ser'den geçtiğini söylediği bir laf var. O rahmetlik elleri Parkinson hastasıydı. Elleri titriyor. Onunla da rahmetlik Türkeş falan otururlarken diyorlar ki bir tanesi diyor ki Osman abi niye elini titriyor? Başbuğ da orada oturuyor. Başbuğum ey Türk titre ve kendine dön dedi. Ben bir titremeye başladım. Bir daha kendime dönemiyorum. Şimdi biz Türklüğümüzle gurur duymalıyız. Kürt de Kürtlüğüyle gurur duysun. Asla itirazım yok. Ama biz Türk olarak Türklüğümüzle gurur duyduğumuzda problem oluyor. Kim bu problemi yaratan? Gene dış mihraklar. Onun için Türk dünyasının birliği dünya barışının teminatıdır diyorum. Tekrar oraya geldim. Ben Azerbaycan'da Azerbaycan'la ilgili bir kitap yazıyorum. Elçi Bey ve Azerbaycan Gerçeği diye bizzat kendi yaşadıklarım. Bir kitap daha yazıyorum. O da siyasette ihaneti gördüm. Gene sadece kendi yaşadıklarım. Bir kitap daha yazıyorum. Hayat felsefesi diye. 3 tane kitap yazıyorum. Bugüne kadar yaşadıklarımın özetidir o kitaplar. Bundan sonra bir şey yazar mıyım bilmiyorum ama bugüne kadar 55 yaşıma kadar yaşadığım hayatın bir nevi özetini çıkarmış olacağım. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Tabii ki Türk dünyasının birliği kaçınılmaz ve mutlaka behamahal bir Avrupa Birliği gibi sınırların olmadığı, ekonomik paylaşımların, ortak değerlerin paylaşıldığı gibi, ekonomik değerlerin de paylaşıldığı bir pazar haline getirilmeli. Dil birliğinin mutlaka behamahal yapılması gerekir. Alfabe birliğinin mutlaka gerçekleştirilmesi gerekir. Dil birliğinin sağlanabilmesi için. Televizyon vasıtasıyla, Türk televizyonları vasıtasıyla Türk cumhuriyetlerine dil bakımından, lehçe ve şive bakımından ulaştık. Bu çok büyük bir kazanım. Ama alfabe birliği ve dil birliğinin mutlaka çok kısa sürede sağlanıp ortak gazete çıkarabileceğimiz, yani Gaspralı İsmail'in söylediği gibi dilde, fikirde, işte birlik. Bu işin özeti bu. Dilde, fikirde ve işimizde birlik olacak. Bugün Türk Cumhuriyetlerinde dünyada çıkan 122 elementin, dünyada çıkan 122 element her gün çoğalıyor. Ben 122 diyebiliyorum. Bu çoğalmış olabilir. 102 tanesi Türk Cumhuriyetlerinde çıkıyor. Bu ne demektir? Dünyanın en zengin topraklarının üzerinde biz yaşıyoruz. Bu kadar muhteşem bir coğrafyada yaşayan insanlar olarak milli gelirimize dönüp bakıyoruz. Kişi başına düşen milli gelirimize. Ortalama Türk dünyasının milli geliri ortalama 2000-2500 dolar civarında. Minimum Türk dünyasının veya İslam dünyasının, hiç fark etmez, minimum 10 bin dolarlara çıktığı gün dünyada adil ve adaletli bir yaşam İslam dünyası için gerçekleşebilir. Veya Türk dünyası için gerçekleşebilir. Fark etmez. Türk İslam, İslam Türk, bazıları niye efendim Türk önce söylüyorsunuz da İslam'ı sonra söylüyorsunuz? Peki kardeşim, İslam Türk dünyası. Hiç önemli değil. Çünkü Peygamber Efendimiz, Türkler onun iltifatına mazhar olmuş bir millettir. O yüce peygamberin iltifatına mazhar olmuş yegane ve tek millet Türk milletidir. Hatta bu milletin asaletini bağışlayın. Bu milletin asaletini, bu milletin o vicdan duygularını istismar etmek kimsenin hayrına değildir. Bugün herkes şunu bilsin ki dünyada adil ve adaletli bir dünya isteniyorsa Türk milletinin birlik ve beraberliğinin ve Türk milleti içindeki oyunların bozulmasıyla mümkün olacak. Dünyanın buna ihtiyacı var. Dünyadaki adaletsizliğin önüne geçmenin başka yolu yoktur. Bu milletin varlığı dünyanın adil ve adaletli yaşamasına vesile olacaktır. Onun için ben Türk-İslam Birliği'nin ya da İslam-Türk Birliği'nin mutlaka ama mutlaka kurulması gerektiğine inanan ve bunun için gayret gösteren, elimden geldiği kadar bir insanım. Ömrümün sonuna kadar kendimi bu işe adamış bir insanım. Ve bunun için her türlü faaliyette en önde olmaya her zaman varım ve var olmaya da devam edeceğim.
Allah razı olsun. Allah razı olsun. İnşallah. Çok güzel söylediniz. sallallahu aleyhi ve sellem övgüsüne mazhar olmuş bir millet. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de Kürt olarak Türk milletine kahraman Türk ordusu diyen ve Türk-Kürt kardeşliğini çok fazla teşvik eden ayeti kerimedeki ifadenin, millet topluluk ifadesinin de Türk milletine baktığını ifade ediyor. Öyle bir millet getirir ki diyor Cenab-ı Allah, şeytanın Allah'a sınırım. O milletin Türk milleti olduğunu söylüyor. Yani onlar Allah'a sever diyor. Kınayacının kınamasından korkmazlar diyor. Allah da onları sever diyor. Türk milletine Allah öyle bir istihdam etmiş. Yani bir misyon vermiş. Allah'ın kelamını bütün dünyaya yayma ve bu vesileyle üç kıtaya yayılmış. Allah Türklere nasip etmiş. Bu bizim için büyük bir nimet. Şimdi önümüzdeki süreçte de biz bu tecrübemizi
Ahmet Yesevi Hazretlerinin 10 yıl 30 yıl inzivaya çekilip irşad edebilmek için ilim sahibi olabilmek gerektiğini algılayıp 30 yıl şu andaki Yesevi Üniversitesi'nin orada kendi hücresinde şu kadar bu kadar bir oda gittiniz mi bilmiyorum. Bu odada ilimse 10 yıl bitkiler alemini inceliyor. 10 yıl hayvanlar alemini inceliyor. 10 yılda insanlar alemini inceliyor. 30 yıl kendini eğittikten sonra irşat noktasına geliyor. Mürşid olmak kolay değil ki. Herkes bugün mürşid olmuş. İrşad edebilmek için önce mürşitliğin manasını bileceksin. Öyle değil. Kolay değil bu işler. Öyle kolay değil bu işler. Eline asayı alan, kafasına takkeyi giyenle bu işler olmuyor. Yani ben bir şey söylemek istiyorum. Kısaca ve özel. Ahmet Yesevi Hazretleri 40 bin tane alp, 40 bin tane eren yetiştirdi. Anadolu'nun Türkleşmesinin, İslamlaşmasının sebebi Ahmet Yesevi Hazretleri. Hiç Ahmet Yesevi'den bahseden yok. Buhari Hazretlerinden bahseden yok. Bütün bunların bilinmesi için herkesin aklı selimli, Allah'ın rızasını ölçü almasını istirham ediyorum. Ama herkesin, ister yönetici konumunda, ister yönetilen konumda, ister cumhurbaşkanı, ister genelkurmay başkanı, hiç kimse hiçbir şey adına kutsayarak istifade etmeye kalkmasın. Hiç kimse hiçbir şey adına kutsayarak. Allah bize yeter, Kur'an bize yeter, peygamberin önderliği bize yeter.
İnşallah.
Anlayan için. Onun için İslam Birliği'nin kurulmasının ana temeli ve sebebi buradan geçmektedir. Dolayısıyla Türk Birliği'nin kurulmasının da temeli buradan geçmektedir. İkisi zaten etle tırnak gibi. Evet. Birbirinden ayrılması söz konusu değil. Bu işi ben böyle değerlendiriyorum, böyle algılıyorum.
Çok doğru. Şimdi
evet.
Türklere yaklaşımdan da bahsettiniz daha önce. Tabii bu çağımızda Allah'ı inkar eden felsefelerin aslında son şeyde tetiklediği de bir yaklaşım. Örneğin Darwinizm ki biz Allah'ı inkar eden, her şeyin tesadüfen meydana geldiğini iddia edip bilim dışı olan ve bilimsel gelişmeler karşısında da çökmüş bu teoriyi hali hazırda bilimsel eleştirilerine devam ediyoruz. Kültürel faaliyetlerle. Mesela Darwin Türkleri henüz gelişimini tamamlayamamış barbar bir ırk olarak görüyor.
Güzel.
Bakın orada 1850 yıllarında bu daha yukarıda. Yani bu barbarlar diyor bir zaman gelecek Avrupalılar tarafından elimine yok edilecekler. Bunu görüyorum diyor. Şimdi bu fikirlerle beslenen Avrupa hem Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmaya yönelik çabayla bizi küçülttü bu bölme işlemi. Hem de şimdi yine aynı şekilde terörü besleyen bir fikir olan yani Marksist-Leninist terörün de kökeninde terörist başının kitaplarında var. Bu hayvandan geldik biz diyor. Ben bu devrin Lenin'iyim diyor. Şimdi aynı fikirlerle yine Türkiye'yi bölmeye yönelik çabalar var bu fikirlerle. O yüzden bu fikri mücadelenin de gerçekten önemini fark etmiş bulunuyoruz ki Sayın Türkeş'in muhteşem bir konuşması vardır yani bu konuda da. Gerçekten ve hakikaten fikri yönde mücadele ettikçe bunların güçlerinin zayıfladığını bizzat müşahede ediyoruz. Yani çünkü gücü kalmıyor. Yani manevi gücü de kalmıyor. O mücadeleyi sürdürebilecek manevi gücü de kalmıyor. Fikren güçlülük, fikren öne geçmek, daha sonra sosyal olarak da ve her türlü kültürel olarak da, maddi olarak, manevi olarak da güçlülüğü getirecektir. O gücü ve bir de birlik getirecek.
Allah'ın ipine sıkı sıkıya sarılan insanlar asla hiçbir şeye yenilmezler. Zafer inananlarındır. İnancı olmayan insanların zafere asla ulaşmaları mümkün değil. Ben kimin ne yaptığına değil, benim ne yaptığıma bakıyorum. Başkalarını eleştirmiyorum, kendimi eleştiriyorum. Türk toplumunun ve İslam dünyasının, Türk dünyasının kendini eleştirebildiği gün hem birlik beraberliklerini sağlayacaklar hem de büyük birer devlet haline gelecekler. Başkasını eleştirmeyle bir yere varamayız. Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapmalıyız? Biz nasıl yapacağız? Benim üzerinde durduğum ana konu bu. Birlik beraberliği sağlayabilmek için bilinç olması lazım. Cahilin birliği olur mu ya? Önce birlik ve beraberliği sağlayan insanların bilinçli, bilgili, şuurlu insanlar olması lazım. Bunun için ben hep dualarımda Allah'ım akıl sağlığı ver diyorum. İslami şuur ver. Milli şuur ver. Ben her duamda, bugün cuma namazında da her duamda bunu söylüyorum. Akıl sağlığı, milli şuur, İslami şuur. Bunu söyleyen insanın o şuurun altını doldurduğunu düşünsene bir. O şuurların altını doldurdu. Bilgi olarak, birikim olarak, tecrübe olarak. Sonra o insanı dünyada birer misyon üstlendiğini, düzgün birer vizyon koyarak dünyaya açıldığını düşünsene. Biraz önce söylediğim Ahmet Yesevi Hazretleri 40 bin alp ve erini işte bu düşüncelerle yetiştirdi. Ve onun için Anadolu sadece Malazgirt'le değil, 1071'deki Malazgirt Savaşı'yla kapılarını açmadı. Alp ve Erenler kapıları açtı. Kendileri burada insanlığı öğrettiler, ilmi öğrettiler. Türkler tekamül etmemiş, milletmiş de bilmem neymiş falan. Biz ne olduğumuzu biliyoruz. Dünyada 16 tane büyük imparatorluk kurmuşuz. 8 tanesini de kendimiz yıkmışız. Kendi kendimize, kendi içimizdeki savaşlarla yıkmışız. Önce benliğimizi terbiye etmemiz lazım. Nefsimizi terbiye. Ben nefsimden Allah'a sığınırım. Nefsimizi terbiye ettiğimiz gün biz zaten her şeyi Mevlana gibi bakabilmek. Şems gibi bakabilmek. Evet. Hazreti Ali gibi bakabilmek. Hazreti Hüseyin gibi yanabilmek. Hazreti Hasan gibi yanabilmek. Onların burada yerli işbirlikçileri maaş alıyorlar onlardan. Türk Alevi İslamı diye bir şey yokmuş. Aleviler ateistmiş. Allah'a inanmalarına gerek yokmuş. Tarihte de zaten Allah'a inanmıyorlarmış. Tarihte 1400 yıl öncesine kadar evet inanmıyordu kimse. Karahanlarla İslam'a biz Kaşgarlı Mahmutlarla, Karahanlarla biz İslam'la tanıştık. Ya kimse bizim tarihimizi bin yılla sınırlayanlar var. Hayır. Şu ana kadar tespit edilmiş 7000 yıllık tarihi var Türk milletinin. O 18 bin yıllık tarih olduğunu söyleyenler var. Ben söylemiyorum, bilim adamları söylüyor. Şu anda 7 bin tespit edildi. Bütün dünyanın ortak kabul etti. Bu milletin varlığını hiç kimse yok edemez. Gen kodlarımız buna müsaade etmiyor. Hiç endişeniz olmasın. İnşallah. Bu milletin büyüklüğü çünkü herkesin bir hesabı var. Yüce Yaradan'ın da bir hesabı var. Hayrihi şerrihi minel hayr. İnşallah her şey hayır olacak. Programınız için çok teşekkür ederim.
Efendim biz de değerli katkılarınız için çok teşekkür ederiz. İttihat-ı İslam programımızın bugün sonuna geldik. Yeni bir programda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler efendim.